Ayrım 17, sayfa 259, bölüm 9. Saatime tekrar baktım. Nasıl olduysa bir önceki bakışımdan bu yana daha 5 dakika bile geçmemişti. Oysa bana saatler geçmiş gibi geliyordu. Kilisenin pazar ayinine gitmek için dakikaları sayıyordum. Hiç kimseye bundan bahsetmemek için bütün enerjimi harcamıştım. Ne Jackie'ye, ne Dana'ya, ne de Rachel'a. Korku onlarla Aydan'la temas kurmak konusunda konuşmamı engelliyordu. Yatak odam ve oturma odası arasında bir ileri bir geri yürümeye başladım. Tedirginliğimin başlıca nedeni inanıp inanmadığıma emin olmadığım bir tanrıyla pazarlık yapacakmış gibi hissetmemdi. Eğer Aydan benimle konuşursa ne yapacaktım? Sana yeniden inanırım mı diyecektim Tanrı'ya. Belki de adili buydu. Gördün mü dedim Aydan'a. Neye söz verdiğimi gördün mü? Senin için neler yaptığımı gördün mü? Öyleyse görünsen iyi olur. En nihayetinde dayanamayıp kiliseye gitmek üzere evden çıktım. Metroya binip 42. ve 7. caddelerin köşesinde indim. Şehrin bir ucundan diğerine yürüdüm. 7. 8. 9. cadde. Heyecandan midem yanıyordu. Houston'a yaklaştıkça çevrenin görüntüsü tamamen değişti. New York'un binaların daha alçak ve sıkışık olduğu bu kısmı 5. caddeden tamamen farklıdır. Her zaman soğuktur ve üstelik hava da daha sert, daha keskindir. Ne kadar basaya yürürsem sinirlerim de o kadar geriliyordu. Buralarda bir kilise olması imkansızdı. Ne yapmalıyım diye sordum Aydan'a. Yürümeye devam mı etmeliyim? Kilisenin olması gereken adrese ulaştığımda her şey daha da kötüye gitti. Kesinlikle bir kilise gibi görünmüyor, daha çok eski bir depoya benziyordu. Çok büyük bir hata yapmak üzere olduğum hissine kapıldım. Ama girişteki bir tabela Ruhani İletişim Kilisesi'nin 5. katta olduğunu gösteriyordu. Böyle bir kilise gerçekten vardı. Birkaç kişinin önümden geçip asansöre yöneldiğini görünce içime bir sevinç kapladı. Koşup aralarına karıştım. Benim yaşlarımda son derece normal görünen 3 kadın vardı. Bir tanesi Mark Jacobs Mark olduğuna neredeyse emin olduğum bir çanta taşıyordu. Bir diğeri şaşkınlıkla fark ettiğim üzere tırnaklarını kendi görçük Chicchica ile süslemişti. Dünyadaki bütün markalar içerisinde bunun olabilme şansı neydi? Bunu bir işaret olarak kabul ettim. Hangi kat? Mark Jacobs çantası olan sordu. Düğmelere en yakın olan oydu. 5 dedim. Bizimle aynı. Gülümsüyordu. Ben de ona gülümsedim. Belli ki bir pazar öğleden sonrasında ölülerle konuşmak tahminimden daha yaygındı. Üçlüyü asansörün çıkışına kadar izledim. Dar bir koridordan geçip bizim gibi birçok kadına dolu bir odaya girdik. Herkes birbirine selam vermeye çalıştığında kendimi yabancı hissettim. Bu nedenle egzotik görünüşlü, koyu renk saçlı, geniş omuzlu ve boynunda altın kolyeler olan bir kadın bana yaklaşıp "Merhaba." dediğinde bu beni biraz rahatlattı. Göbek dansı? Pardon? Göbek dansı öğrenmek için mi buradasınız? O anda odadaki diğer kadınların bellerini açıkta bırakan giysiler giydiklerini fark ettim. Asansördeki normal görünüşü 3 arkadaşım da giysilerini değiştiriyorlardı. Hayır, ben Ruhani İletişim Kilisesi için buradayım. Konuşma bir anda kesildi. Odadaki herkes bana bakmaya başladı. Burada değil dedi şef olduğunu zannettiğim kadın. Büyük ihtimalle koridorun sonundadır. Göbekleri açıkta bırakılmış kadınların arasından geçerek dışarı çıktım ve oda numarasını kontrol ettim. 506. Ölülerle konuşanlar 514'teydi. Odaların önünden geçerek koridorun sonuna ilerledim. Bir tanesinde yaşlı kadınlar "Ah bir zengin olsam" şarkısını söylüyor, bir diğerinde 4 erkek senaryo gibi görünen bir kağıt destesinin başında oturmuş tartışıyorlar. Başka bir tanesinde ise gür bariton sesli biri piyano eşliğinde şan çalışıyordu. Bütün bina amatör dramacılarla doluydu. Yanlış adreste olmalıydım. Burada bir kilisenin ne işi olabilirdi? Elimdeki adresi kontrol ettim. Hayır, adres doğruydu. Oda 514 diyordu ve 514 numaralı bir oda vardı. Koridorun en sonunda, kiliseye hiç benzemeyen, içine daire biçiminde 10-11 iskemle yerleştirilmiş boş bir oda. Emin olamayarak ne yapmam gerektiğini düşündüm. Ayrılmalı mıydım? Yapmayı tasarladığım şey aslında ne kadar çılgıncaydı. Biraz düşününce kendime geldim. Çok erken gelmiştim. Yine de başka kimsenin gelip gelmeyeceğinden emin olmamak beni tedirgin ediyordu. Zamanın geçmesini beklerken koridorun ilerisinde kapısı aralık bir odanın önündeki banka oturdum. 8 erkek, ikişer odada 4'er kişi eşyaları birbirine vurarak stamp dedikleri bir müzik yapıyor, bir yandan da şarkı söylüyorlardı. Bir süre onları izlemeye daldım. "Özür dilerim," dedi bir ses. "Kilise için mi buradasınız?" Kafamı çevirince sesin sahibinin 20'lerinin başlarında tedirgin görünüşlü bir genç olduğunu gördüm. Yara iznime bakıyordu ama surat ifadesi değişmemişti. "Evet," dedim dikkatlice. "Harika. Yeni bir yüz görmek her zaman harikadır. Ben Nicholas." "Ana." Piercing yapılmış kaşını göz önünde bulundurunca bana elini uzattığında sıradan bir tokalaşma mı bekliyor yoksa gençlerin yaptıkları gibi garip hareketler yapmamız mı gerekecek emin olamadım. Neyse ki klasik bir el sıkışma beklediği ortaya çıktı. Diğerleri de yakında burada olur. Nicholas zayıf, hatta sırım gibiydi. Pantolonun üzerinden düşecek gibi duruyordu. Koyu yapışkan görünüşlü saçları vardı ve tişörtünde "Korkusuz olun, çok korkusuz olun" yazıyordu. Kollarına kadın bilezikleri takmıştı. En az 3 gümüş yüzüğü vardı ve kolunun üst kısmında bir dövme görünüyordu. Son zamanlarda popüler olan Sanskritçe dövmelerden biriydi. Ve sevgi sorularınızın yanıtıdır gibi bir anlamı olduğunu biliyordum. New Yorklu bir gence göre son derece alelade görünüyordu. Ama bu şehrin özelliği budur. Deliliğin her türünü burada bulabilirsiniz. Kimi sokakta görünmez düşmanlara ateş eder, kimi var olmayan köpeklerini gezdirir, Napolyon kılığında dolaşanlardan, kendini Abraham Lincoln zannedenlere kadar ne arasanız bulabilirsiniz. Nicholas dansçılara bakarak Şöhret dizisinin meşhur cümlesini tekrarladı. Şöhretin bir bedeli vardır ve siz burada onu ödüyorsunuz. Normal görünüyordu, normal konuşuyordu. Birden baştan beri yaptığım bu yargılamanın ne kadar saçma olduğunu fark ettim. Neden normal olmayacaktı ki? Ben de buradaydım ve anormal değil, sadece umutsuzdum. Şimdi sorularımın yanıtlarını alabileceğim biri vardı. Nicholas, sen daha önce bu toplantılardan birine katıldın mı? Evet. Ruhlarla teması geçen kişi Leysil. Leysil, gerçekten onlarla iletişim kurabiliyor mu? Kelimeyi söylemekte zorlanıyordum. Ölülerle, öteki dünyayla. Evet, şaşırmış görünüyordu. Gerçekten onlarla iletişim kurabiliyor. Diğer taraftakilerden mesaj iletebiliyor mu? Bu yeteneğe sahip. Babam 2 yıl önce öldü ve Leysil aracılığıyla son 2 yılda onunla hayatı boyunca konuştuğumdan daha fazla konuştum. Artık ölü olduğu için daha iyi anlaşıyoruz. Kocam öldü, dedim. Onunla konuşabilmeyi çok istiyorum. Elbette, diye onayladı Nicholas. Ama bil diye söylüyorum. Leysil bir santral memuru değil. Eğer o kişi iletişim kurmak istemiyorsa bir köpek gibi peşine düşemez. Başka bir kadına gittim. Hızlı konuşmaya başlamıştım. Medyum olduğunu iddia eden birini ama dolandırıcıydı. Bana üzerimde bir lanet olduğunu ve $1000 onu kaldıracağını söyledi. Hey, bu konularda çok dikkatli olmalısın. Dışarısı insanların hassas olduğu zamanlardan yararlanmak isteyen dolandırıcılarla kaynıyor. Leslie'nin tek istediği kirayı karşılamaya yetecek kadar para. Bak, işte o da geldi zaten. Leslie, elinde alışveriş torbaları olan kısa boylu, kısa bacaklı bir kadındı. Torbalardan bir tanesindeki dondurulmuş lazanyayı görebiliyordum. Saçları buklelerden ötürü karma karışıktı. Bu hal bana tanıdıktı. Permanız kötü giderse ne olur? Nicholas beni tanıştırdı. Bu Ana, kocası vefat etmiş. Leysil çantalarını yere bırakıp bana nazikçe sarıldı. Başımı omzuna yasladı. Saçının kokusunu alabiliyordum. Her şey yoluna girecek tatlım. Sevecenliğinden ötürü gözlerinden yaşlar boşalmaya başlamışken teşekkürler diye mırıldandım. Beni bıraktı, çevreye bakındıktan sonra ve Mackenzie de buradaymış dedi. Koridorun başında kedi kadar narin bir yürüyüşle ilerleyen genç kıza baktım. Bir park caddesi prensesi gibiydi. Son moda saç modeli, Dior çanta, kimsenin kolay kolay bileğini burkmadan yürüyemeyeceği ayakkabılar. Buraya mı geliyor diye sordum. Her hafta gelir. Ona baktığınızda New York'ta bile olmaması gerektiğini düşünüyordunuz. Hamptons'ta Colin mimarisinin klasik şaheserlerinden olan bir evde sofistike arkadaşlarıyla zaman öldürüyor olmalıydı. Ruhani bir gül. Mackenzie dünyadaki en iyi medyumları tutabilecek paraya sahip görünüyordu ama eğer buna gelmeyi tercih ediyorsa Leysil gerçekten iyi olmalıydı. Mackenzie'nin arkasında hantal yürüyüşü, cenaze lebazı maççısına benzeyen, yüzünde garip yeşil beyaz bir renk olan bir adam vardı. "Bu yaşayan ölü Fred," diye fısıldadı Nicholas. "Hadi gel, odayı hazırlamalarına yardım edelim." Lacey, TB kulağa korkunç gelen bir cello müziği koymuş, odaya mumları yerleştirip yakmaya başlamıştı. Birkaç mum ya yakmış ya yakmamıştı ki başka insanlar da gelmeye başladı. Benden daha genç duran ama hayattan tamamen vazgeçmiş görünen ay suratlı bir kız, yaşlıca bir beyefendi ve sinirli görünüşlü yaşlı kadınlar. Bir tanesinin ayakkabıları çok ilginçti. Araba lastiğini andırıyordu. Size komik gelebilir ama işte bir yığın garip ve sevimsiz giyecek gördüğüm düşünülecek olursa bunlar en azından göze ilginç geliyordu. Nicholas içeri yeni giren bir erkeği göstererek kolumu çekiştirdi. "Bu Mitch. Karısı vefat etmiş. Birçok ortak noktanız olabilir. Hadi gel, seni onunla tanıştırayım." Odanın diğer ucuna gittik. "Mitch, bu Anna. Kocası ölmüş. Ne zamandı? Birkaç ay önce. Gerizekalı bir medyum tarafından dolandırılmış ve üstelik ona lanetlendiğini söylemişler. Ona yardım edebileceğini düşündüm. Belki Neris Hemming'i anlatabilirsin." Mitch'le gözlerimiz bir araya geldiğinde aramızda bir elektrik hissettim. Hatta sorasam bız sesini duyabilirmişim gibi geldi. Anladı. Anlayan tek kişiydi. Bunu gözlerinde de gördüm. Surat ifadesinin değişmesini de gördüm ve ne gördüğümden emindim. Bölüm 10. İnsanlar oturup el ele tutuşmaya başladılar. Kendime yaşlı beyefendi ve araba lastiği ayakkabılı kadın arasında bir yer bulabildim. Yaşayan ölü Fred'le el ele tutuşmak zorunda kalmadığım için kendimi şanslı hissediyordum. Leslie'de sayarsak 12 kişiydik. Titreyen mumlar ve cello müziğiyle ortam bir seansa uygun görünüyordu. Ölü olsam kesinlikle gelmekten hoşlanacağım bir ortamdı. Leslie kısa bir giriş konuşması yaptı. "Bana hoş geldin," dedi. "Derin nefes almak, ruhların geleceğini ümit etmek ve konsantre olmakla ilgili bir şeylerden bahsetti." Ortalığı bir sessizlik kapladı. Devam etti, devam etti, devam etti. Yine bir hayal kırıklığı dalgası üzerimi kaplamaya başlamıştı. Bu salak şey ne zaman başlayacaktı? Gözlerimi açıp insanlara göz attım. Yüzlerim mum ışığında solgun görünüyordu. Mitch beni izliyordu. Bakışlarımız bir an kesişti. Suç işlemiş gibi hissettim ve yeniden gözlerimi kapattım. Lacey en nihayetinde konuştuğunda yerimden sıçradım. "Burada uzun boylu bir adam var." Gözlerim açıldı ve okuldaymışçasına elimi kaldırmak istedim. "Benim için, benim için." "Oldukça uzun boylu, koyu renk saçlı." Kalbim sustu, benim için değildi. "Anneme benziyor," dedi Fred gırtlaktan gelen bir sesle. Lacey bir an yeniden hesapladı. "Özür dilerim Fred, annenmiş." "Tuğla gibi bir kadındır," dedi Fred. Yanlışlık için üzülmemişti. "Sana metroya binerken daha dikkatli olmanı, çok dikkatsiz davrandığını söylüyor." "Sadece bu kadar mı?" "Evet, sadece bu kadar Fred. Teşekkürler anne." "Karşımda şimdi Nicholas'ın babası var." Lacey Nicholas'a döndü. "Bana özür dilerim, bunlar benim kelimelerim değil. Sana çok sinirlendiğini söylüyor." "Yani," dedi Nicholas aldırmazca. "İşte halletmen gereken bir sorun mu var?" Nicholas kafa salladı. "Baban başka birini suçladığını ama dikkatli bakarsan senin hata yaptığını göreceğini söylüyor." Nicholas ayağa kalktı. Ellerini başın üzerinde birleştirdi ve biraz sessiz kaldı. "Büyük ihtimalle Bummer'dan bahsediyor. Teşekkürler baba." Ortalık iyice sessizleşmişti. Nicholas'ınkini adının Barb olduğunu öğrendiğim sandaletli kadına iletilen diyetine dikkat et mesajı izledi. Bir başka kadın ölü kocasından doğru olanı yapması, Dior çantalı kızsa her şeyin yoluna gireceği mesajlarını aldılar. Mitch'in karısı ona huzurlu olduğu ve Mitch'i birazcık da olsa gülümserken görebildiği için sevindiği mesajını iletti. Tamamı anlamsız, ruhani görünüşü saçmalıklar. Rahatlatıcı sözler ama belli ki öteki taraftan falan gelmiyorlardı. "Hepsi saçmalık," diye düşünüyordum. Lacey bana dönüp "Senin için bir mesaj var ana," dediğinde İçimi bir duygu seli kapladı. Odaya etrafında dönmeye başlamıştı. "Teşekkürler Aydan, teşekkürler, teşekkürler." "Bu bir kadın, kahretsin. Yaşlı bir kadın ve benimle çok yüksek sesle konuşuyor." Lacey sinirlenmiş görünüyordu. Neredeyse bağırıyor ve dikkatimi çekmek için suratıma bir baston sallıyor. Tanrım, büyük annem Maguire'a benziyordu. Bizimle kaldığı zamanlarda banyoya gitmesi için birimizin yardımına ihtiyaç duyduğunda aynen böyle yapardı. Ondan çok korkardım. Hepimiz korkardık. Özellikle bir süredir iki numarayı yapmamışsa. Köpeğinle ilgili bir şeyler söylüyor, dedi Lacey. Bir an için düşündüm. Bir köpeğim yok. Oyuncak bir köpeğim var ama hiç gerçek köpeğim olmadı. Bir tane almayı düşünüyorsun. Düşünüyor muydum? Hayır. Mackenzie heyecanlanmış olarak ayağa fırladı. Benim bir köpeğim var. Bu mesaj bana olmalı. Tamam, dedi Lacey Mackenzie'ye dönüp. Ruh çok şişman olduğunu, daha fazla egzersiz yaptırman gerektiğini söylüyor. Ama onu her gün yürütüyorum. Tamam, yürütmüyorum ama kapıcım yürütüyor. Asla şişman bir köpeği sahiplenmezdim. Lacey odaya tereddütlü bakışlarla göz attı. Köpeği şişman olan herhangi biri, hiç kimse. Boktan bir durum diye düşündüm. Yine aynı hikaye. Aniden kapıyla beraber odanın ışığı açıldı. 4-5 yaşlarında iki çocuk şarkı söyleyerek odaya daldılar. Oklahoma nerede? Aa, özür dileriz. Birbirlerine çok benziyorlardı. Odanın havası değişmişti ve kendimi aptal hissediyordum. Zaman doldu, dedi Lacey ve insanlar ayağa kalkıp mumları söndürmeye, paraları arada dolaştırılan kaseye atmaya başladılar.